Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin huzurlarınızdayız. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftaki programımızda Bakara suresinin ilk 5 ayeti ile alakalı genel bir değerlendirme ve kısaca özetleme girişiminde bulunmuştuk. Kısaca özetlemiştik. Ardından Ayetel Kürsi'ye geçtik ve burada Allah lafzı, lafzı-i celal, lafzı celil ile ilgili hocamızdan bazı malumatlar edindik ve bu lafzı-i celal ile ilgili hususi özellikleriyle alakalı, hususiyetleriyle alakalı da kısmen bazı bilgiler edinmiş olduk. İnşallah bu programımızda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Elhamdülillah, şükürler olsun. Teşekkür ederiz.
Allah sağlık afiyet versin inşallah.
Amin.
Buyurun hocam, Allah lafzından geçen hafta devam etmiştik. İnşallah kaldığımız yerden de bu hafta devam edelim.
Evet, Ayetel Kürsi zaten bir ayet ama uzunca bir ayet olduğu için içinde muhtelif ifadeler var, cümleler var. Allah lafzını üzerinde durduk. İşte Allahu, o Allah ki la ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Yani ibadet edilmeye layık olan, mabud olan başkası değil, sadece odur manasındadır.
Evet.
Tabi uluhiyeti manasında aldığımız zaman, ibadet manasını aldığımız zaman, ondan başka ibadete layık olan, mabud olan başkası yoktur manasındadır.
Evet.
Tabi bu la ilahe illahu ifadesi aynı zamanda hal yoluyla söylenirse çok tesiri olan bir ifadedir. Hatta Kutbul Aktab'ın tesbihinin yahu, yamenhu ve yamen la ilahe illahu şeklinde olduğunu Bursevi Hazretleri söylüyor.
Evet.
Hatta bu tesbihat ile işte dilediği tasarrufta bulunmaya bu şekilde muktedir olduğunu söylüyor.
Hocam burada hemen özür dileyerek bir araya girmek istiyorum. Kutbul Aktab'la alakalı kısa bir bilgilendirme düşecek olursak.
Yani özetle söyleyecek olursak bir devirde yaşayan evliyanın en büyüğü diye özetle söylemiş olalım.
Tamam.
İşte en büyük veliyi, Allah'ın kendisine muhtelif tasarruflar verdiği en büyük veli olarak değerlendirilse herhalde ifade edilse doğru olur.
Eyvallah. Buyurun.
Şimdi burada tabii tevhidden bahsediliyor. Yani la ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Tasavvufi açıdan bakılacak olursa tevhidin 3 mertebesinden bahsedilmiştir. Bu kelime-i tevhidle ilgili olarak müptedilerin, yani henüz manevi yolculuğun başında olan, seyri sülükün başında olan kimselerin tevhidi la ilahe illallah şeklindedir.
Evet.
İkincisi mutavassıt, yani seyri sülükte, manevi yolculukta orta seviyelere ulaşmış kimsenin tevhidi la ilahe illa ente, yani senden başka ilah yoktur şeklindedir. Çünkü bu müşahede makamında söylen, yani sen diye hitap etmek, senden başka ilah yoktur diye hitap etmek kalbi müşahedeyi hatıra getiriyor.
Evet.
Bu makamın bir gereğidir sen diye hitap etmek. Bu makama eren insanlar bu tevhidde ehlidir. Üçüncüsü ise kamil, insanı kamilin tevhidi ki artık bu tevhidde arada artık tamamen Allah'ta fani olduğu için senlik benlik aradan kalkmış, Allah'ta fani olmuştur. Kendi varlığını tamamen ortadan kaldırmıştır. İşte şairin dediği gibi sen çıkarsan aradan kalır seni yaradan.
Evet.
Nefsinden tamamen geçmiş, tamamen fena fillah halinde olan kimselerin tevhididir. La ilahe illa ente ifadesi Kur'an-ı Kerim'de de yer alıyor. Yunus Aleyhisselam'la ilgili olarak geçiyor. İşte balığın karnında öyle Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minez zalimin.
Evet.
Senden başka ilah yoktur. Ben zalimlerden oldum. Seni noksanlardan tesbih ederim diye Yunus Aleyhisselam söylüyor. Hatta bu ifade, Yunus Aleyhisselam'ın bu ifadesi, bu duası, yakarışı bazı tefsirlerde Allah'ın mekandan münezzeh olmasına da delil olarak ifade edilmiştir.
Evet.
Yunus Aleyhisselam denizin içinde, balığın karnında Cenab-ı Hakk'a sen diye hitap ediyor. Yedi kat göğün üstünde peygamberimiz Allah'a sen diye hitap ediyor. Dolayısıyla Allah mekandan münezzehtir ama nerede olursak olalım bizimle beraberdir, bize bizden yakındır.
Evet.
Tabii Cenab-ı Hak bir mahluk ile kıyaslamamak gerekir. Yani biz insan olarak işte bir yerde olduğumuz zaman başka bir yerde olamıyoruz.
Evet.
Ya bu bize mahsus. Haşa, Allah'ı kendimize benzetmememiz lazım. Allah hiçbir mahluka benzemez. Hem bizimle beraberdir, her birimize bize bizden yakındır. İşte deryada Yunus Aleyhisselam bile sen de hitap ediyor. La ilahe illa ente. Senden başka ilah yoktur diye hitap ediyor.
Evet.
Yine bu ayetel kürsi'de la ilahe illa hu diye geçiyor. Hu ya da hüve o demektir aslında. Ancak bu sufiler tarafından bu hüve lafzı, hu lafzı
evet,
zikir olarak da kabul edilmiştir. Aslında hüve, hu o demektir. Ama onlar bu zamir ile, o zamiriyle Allah'ı kastederler. Allah'ı kastederek bu şekilde zikrederler. Çünkü onlar ondan başka bir varlık görmeyecek bir mertebeye ermişlerdir. Hu hu diye zikrederek o dedikleri zaman sadece o vardır zaten. Ondan başka da onların,
evet,
gözünde hiçbir şey yoktur.
Evet.
Dolayısıyla başka bir varlığı kastetmezler. Hu derken, hüve derken onu kastederler. Hu kelimesi ariflerin dilinde hak için söylenmiş oluyor. Bu bakımdan baktığımız zaman tabii hu zikrinin elbette bir takım faydaları da vardır ki sufiler bunu kabul etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de de işte bu ayet-i kerimelerde gördüğümüz gibi işte Allahu la ilahe illa hu, yani Allah lafzı yerine hu lafzı kullanılıyor.
Evet.
Yine Bakara suresinde mesela başka bir ayet-i kerimede ilahukum ilahun vahid la ilahe illa hu, sizin ilahınız bir tek ilahtır. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur.
Evet.
Yani Allah lafzıyla da var. La ilahe illallah ama hu lafzı da bu şekilde kullanıldığı için sufiler bu lafza önem vermişlerdir.
Evet.
Tabii bu zikir de la ilahe illallah zikri mi, Allah zikri mi? Önceki sohbetimizde Allah kelimesi üzerinde, lafzatullah üzerinde konuşmuştuk. Bu konuda farklı değerlendirmeler yapılabilir ama Peygamberimiz bir hadislerinde eftalü zikri la ilahe illallah diyor. Tabii Efendimizin değişik zamanlara göre, durumlara göre, insanların, muhatapların durumuna göre farklı hadisleri vardır. Mesela işte bir sahabi soruyor, işte en hayırlı amel hangisidir? Ona bir şey söylüyor. Başka bir sahabi soruyor, en hayırlı amel hangisidir? Şunu yap diyor.
Evet.
Muhataba göre de bu değişebilir. Zikir konusu da insanın manevi derecesine göre, durumuna göre değişebilir. Yani bunu hatırda tutmak lazım. Yoksa insan kendi kafasına göre zikretmeye kalkarsa bu zikir lafızlarının, Allah'ın isimlerinin ya da zikir lafızlarının insanın üzerinde tesirleri var.
Evet.
İnsanın bir bakıma bu zikirler veya zikir lafızları farklı gıdalara, farklı vitaminlere teşbih edilebilir, benzetilebilir. Şimdi gıda tamam insana faydalı ama gıda zehirlenmesi de oluyor değil mi?
Evet.
Öyle olunca bu zikirleri yaparken nasıl bir spor bile yaparken bir antrenör, bir bilmem eğitmen, bir başında kontrol eden ne bile ihtiyaç duyuluyor. Bu zikir konusunda da, manevi eğitim konusunda da elbette insan kendi başına hareket etmemelidir. Ederse bir takım mahzurları oluyor. İşte bir takım zikirleri çok yapıyor. Bu sefer üzerinde bir takım tesirler meydana geliyor. Onları kontrol edemiyor.
Evet.
Hayal görebiliyor. Yanlışlar yapabiliyor. Onun için mutlaka bir mürşidi kamile, bu konuda insana rehberlik edecek, yardımcı olacak, işte manevi gelişimine göre onun hangi lafızlarla zikredeceğine, kaç sayıda zikredeceğine karar verecek, işte gerektiği zaman artıracak, eksiltecek mutlaka bir mürşide kamile veya onun efendim bir vekiline ihtiyaç var. Yoksa zikir elbette faziletlidir. Ama bunu kontrollü yapmak gerekiyor.
Evet.
Bursevi Hazretleri'nin, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin şeyhi var. Atpazari Osman Fazlı Efendi.
Evet.
Ya da Kıbrıs'ta daha çok kabri oradadır. Kutub Osman diye tanınıyor. Ondan şöyle bir nakil yapıyor. Diyor ki arifi billah olan alimlere göre la ilahe illallah zikri Allah Allah diye zikretmekten eftaldir. Çünkü diyor la ilahe illallah'ta hem nefi var hem ispat var. La ilahe illallah zikrinde. Yani la ilahe derken bütün ilahlar yok sayılıyor, nefy ediliyor.
Evet.
İllallah derken sadece Allah'ın varlığı, uluhiyeti ispat edilmiş oluyor.
Evet.
Onun için daha fazla ilim, daha fazla marifet ihtiva ettiği için la ilahe illallah zikrinin daha faziletli olduğunu söylüyor. La ilahe derken hiçbir ilah yoktur diyerek halkı yani mahlukatı ilmen değil de hükmen yok sayan kimse hakkın varlığını hem hükmen hem de ilmen ispat etmiş oluyor.
Evet.
Ya tabii şöyle imanda aslında iman konusunda önce inkar vardır sonra iman vardır. Ne demek bu?
Nasıl yani önce inkar sonra iman?
Yani insan önce inkar eder sonra iman eder.
Evet.
Şöyle la ilahe derken Allah dışında ilah zannedilen, ilah vehmedilen her şeyi inkar etmiş oluyoruz.
Evet.
Hiçbir ilah yoktur. Ya da bunun benzeri bir ayet-i kerime de şu şekilde geçiyor. Femen yekfur bit tağuti. Tağut Allah dışında tapılan ilahları kim inkar ederse ve yu'min billahi ve Allah'a iman ederse fakat istemseke bil urvetil vüthqa.
Evet.
Sağlam kulpa yapışmış olur. Onun için imandan önce inkar geliyor. Yani neyi inkar? Allah'ın dışında ilah olduğu zannedilen, vehmedilen, Allah dışında putlaştırılan, ilahlaştırılan her şeyi bir inkar etmemiz lazım. Onların tırnak içinde kafiri olmamız lazım.
Evet.
Allah'ın dışındaki her şeyi biz reddediyoruz. İnkar ediyoruz. Onların uluhiyetini kabul etmiyoruz. Allah dışındaki putları reddediyoruz manasına. Ondan sonra iman geliyor işte. Ondan sonra Allah'a iman geliyor. Yani Allah'a imandan imanın ilk adımı demek ki Allah'ın dışındakileri reddetmek. İşte la ilahe illallah kelime-i tevhidinde de bu var. Önce evet. La ilahe hiçbir ilah yoktur. İlahları Allah dışındaki bütün ilahları reddediyoruz. Ondan sonra illallah diyerek Allah'ı ikrar etmiş, Allah'a imanımızı ifade etmiş oluyoruz.
Evet. Hocam burada konudan çok da fazla uzaklaşmadan şöyle bir toparlayıcı bir soru sormak istiyorum. Zikir dedik, hu zikri, hu lafzı ile alakalı, lafzı-i celal'le alakalı veya nefi, ispat gibi bazı özellikle tasavvufi anlamda terimler, ibareler kullandınız. Bunu çok kısa bir şekilde toparlayacak olursak, bizim mesela namaz sonrası yaptığımız bazı tesbihatlar işte 33 defa diye belki isimlendirebiliriz, belki sayısını bu şekilde adedini ayarlayabiliriz. Böyle bir tesbihat veya zikirle alakalı çeşitleri noktasında hu zikri dedik veya işte bunun ne kadar artırabiliriz? Ufak tefek böyle birkaç örnekle toparlayabilir miyiz bu zikir kısmını?
Efendim zikir tabii...
Toparlayıcı anlamda yani, söylüyorum.
Tabii elbette Kur'an-ı Kerim'de zikir özellikle madem toparlayacağız... pek çok ayet-i kerimede, yüzlerce ayet-i kerimede zikir emrediliyor. Üzkürullâhe zikran kesîrâ. Vezkür isme rabbike ve tebettel ileyhi tebdîlâ.
Evet.
Üzkürullah gibi yani Allah'ı zikretmekle ilgili pek çok ayet-i kerimeler var. Kur'an-ı Kerim'in kendisi bile isimlerinden birisi ez-zikirdir. Kur'an-ı Kerim bile bir zikir olarak ifade ediliyor.
Evet.
Namaz da bir zikirdir, ibadetler de bir zikirdir. Nitekim ayet-i kerimede ekimis salate li zikri. Beni zikretmek, beni anmak için
evet.
Namaz kıl şeklinde geçiyor. Dolayısıyla zikir Müslümanın gündeminde olması gereken bir şey. Sadece efendim zikirle dervişler uğraşsın. Dervişler zikretsin, benim işim ne gibi bir şey demeye kimsenin lüksü yok. Eğer evet. Müslümansak, kitabımız Kur'an-ı Kerim'se, Kur'an-ı Kerim bize hep zikirden bahsediyor. Yüzlerce ayette zikirden bahsediyor. Allah Teala gafil olmamızı istemiyor. Yani evet. Elbette insanın fıtratında bir gaflet şeyi var, temayülü var. İnsan dünyaya, bir takım şeylere dalmaya meyilli bir varlık ama işte bu imtihan dünyasında işte orada başarılı olmanın yolu da demek ki o gafleti hep uzaklaştırmaya zakir, Allah ile beraber olmaya gayret etmek gerekiyor.
Evet.
Nitekim herhalde geçen burada bir sohbetimizde mi geçti veya başka bir yerde bir evliyaullah'tan bir zat diyor ki işte Allah Teala'nın kıyamet gününde insana belki soracağı en önemli sual, ey kulum ben dünyada bile seninle beraberdim. Sana senden yakındım.
Evet.
Peki sen kiminleydin? Sen kiminle beraberdin? Ben seninleydim, sen kiminle beraberdin? Bunu soracak Cenab-ı Hak. Bir vaiz herhalde bir konuşmasında farklı şeyler söylüyor. İşte bu zat da Allah onu soracak, bunu soracak. Çünkü esas cevabı verilecek olan soru budur. Allah diyor dünyada bizimle beraber, dünyada da bizimle beraber. Ayet-i kerimelerde ifade edildiği üzere bize bizden yakın. Ama biz kiminleyiz? Şuurumuz kiminle? İdrakimiz kiminle? Veya Allah'ın her an bizimle beraber olduğunun farkında, şuurunda olma duygusunu her zaman yaşayabiliyor muyuz? Veya bunu, bu konuda bir gayretimiz var mı? İhsan duygusunu hayatımızda sürekli hale getirme konusunda.
Evet.
Bunu söylüyor. Onun için zikir önemli ama zikri dediğimiz gibi bunu bir manevi gıda gibi, manevi bir ilaç gibi, manevi gelişimizin bir gelişmemizin, manen terakki etmemizin en önemli vasıtası, aracı olduğunu bilmemiz lazım. Ama bunu kendi başımıza yapmamamız gerekiyor. Çünkü hani şeyde bile doktora gidiyoruz, madem hani ilaca teşbih edilmiş, benzetilmiş.
Evet.
İlacı kendimiz de şey yapabiliriz. Ve eczaneye gidip isteyebiliriz. Önce doktora gidiyoruz. Doktor diyor ki şu ilacı al. İşte şu kadar dozajda al, şu kadar defa al. Aç karnına al, tok karnına al. Ona göre alıyoruz. Yani işte manen de mutlaka bir manevi tabibe ihtiyaç var. Bu sayıları da önemli. Dediğimiz gibi yani zikrin insan üzerinde tesiri var. Allah'ın isimleri söylendikçe insana manen tesir ediyor. Bu tesirin insanın manevi gelişimine göre, ilerlemesine göre kontrollü, takipli yapılması lazım ki fayda versin.
Evet.
Aksi halde insanlar tesiri açık oluyorlar. Bir takım feyizleri, bir takım ruhani halleri kontrol edemeyip Allah korusun yanlış yerlere de sapabiliyorlar, yanlış yerlere düşebiliyorlar. Mutlaka demek ki bu konuda da insanın manevi bir rehbere ihtiyacı var.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Bu kısa bilgi hakikaten yeri gelmişken zikirle alakalı sormak istediğim, açıkçası öğrenmek istediğim de kıymetli bir bilgiydi. Eyvallah. Buyurun. Burada tabii haydır, o haydır, o kayyumdur ifadesinde kaldık. Hu lafzından, hu zikrinden buraya geldik. Devamında okuyacağımız üzere o haydır, o kayyumdur. El hayyul kayyum.
Evet. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Hay, hayat sahibi demektir. Diri demektir. Ölüm ve cansızlığın zıttıdır. İradi his ve hareketi gerektiren bir sıfattır. Hayat sıfatı. İnsanın en önemli özelliği İlahi ihsan diyarı olan ahiret yurdunda ebedi bir hayata kavuşacak olmasıdır. Yani dünya nedir? Geçici bir yerdir. Dünya ahireti kazanma yeridir Müslümanın gözünde.
Evet.
İşte o ebedi hayata kavuşmak için de bu dünyada ona göre hazırlık yapmak gerekiyor.
Evet.
Allah Teala'nın lütfuna, bu ebedi hayat lütfuna nail olmak için dünyada çalışması gerekiyor. Tabii Allah Teala haydır demek, o daimdir, bakidir. Onun için ölüm, fena söz konusu değildir demektir. İmam Gazali Hazretleri'nin Allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla ilgili, isimleriyle ilgili El Esmaul Husna, Şerhul Esmaul Husna diye bir eseri var İmam Gazali Hazretleri'nin.
Evet.
Bu Hay ismini izah ederken diyor ki İmam Gazali Hazretleri, Hay, El Hay hareketi ve anlayışı olan demektir. İdraki olan demektir. Hiçbir fiili ve anlayışı olmayan varlık ölünün ta kendisidir. Ölü demektir o. İdrak derecelerinin en azı kişinin kendini hissetmesi ve anlamasıdır. Kendisinin ne olduğunu hissetmeyen cansızdır, ölüdür. Önce kendisini hissedecek, sonra başkalarını hissetmiş olacak.
Evet.
Tabii mutlak olarak hay, bilinmesi gereken her şeyi idraki altında toplayan, yani Allah Teala için kullanıldığı zaman el hay mutlak diri, bilinmesi gereken her şeyi idraki altında toplayan, bütün mevcudatı kendi fiili altında bulunduran demektir.
Evet.
Böylece yani Allah'ın bilmediği hiçbir şey ve yapmadığı hiçbir fiil söz konusu değildir. Her şeyi yaratan odur. Bütün bu sıfatlara sahip olan yegane varlık Allah'tır. Allah mutlak haydır, mutlak diridir, gerçek hayat sahibidir. Onun dışında kalanların hayatı ise idrak ve fiillerin nispetindedir. Yani bizim hayatımız Allah'ın hayatı da sadece ismen benzerliyor.
Evet.
Yani Allah'ın hayatı da kendine mahsus bir hayattır. Evet, El-Kayyum Allah Teala'nın isimlerinden birisidir. Kayyum kelimesi, kaim kelimesinin mübalağa şeklidir. Kaim ne demek? Ayakta duran demek. Kıyam hani namazda da var, dinleyicilerimiz herkes bilir. Kıyam ayakta durmak demek. Kaim ayakta duran. Kayyum ise onun mübalağalı şeklidir. İşleri evirip çeviren manasına, ayakta tutan manasınadır. İşleri evirip çeviren manasınadır. Allah Teala kayyumdur. Çünkü bütün işleri düzenli bir şekilde yürütme, her şeyi yaratma, rızıklandırma, efendim layık oldukları kemal noktasına doğru ulaştırıp koruma gibi her bakımdan daima Cenab-ı Hak eşyayı ayakta tutandır. Kayyum es-semavati vel arttır. Gökleri ve yeri ayakta tutandır. Varlığını devam ettirendir. Allah Teala olmasaydı bu kainat olmazdı ve bu düzen olmazdı, devam etmezdi. Allah kayyumdur ki devam ediyor. Allah kayyumdur ki bütün mahlukatın rızkı geliyor. Nefes alıp verebiliyor. Vakti eceli gelene kadar hayatını devam ettirebiliyor. Onun için el-kayyum demek ki bütün varlığı ayakta tutan, idare eden, evirip çeviren, onlara her yönden ihsanda, ikramda, rızıkta bulunan gibi manaları var. Tabii bütün varlıkların kıyamı Allah'a bağlıdır. Allah olmadan hiçbir varlık için var olmak mümkün olmadığı gibi hayatını sürdürmek, ihtiyaçlarını gidermek de mümkün değildir. İşte bundan dolayı Allah Teala El-Kayyum'dur. El-Kayyum isminin manası budur. Ama Allah'ın kıyamı, kendisinin varlığı ise, hani Allah'ın sıfatlarından birisi de nedir? Kıyam bi nefsihidir. Allah kendisi var olmak için ise hiçbir şeye muhtaç değildir. Değil mi? Mesela biz var olmak için işte anneye babaya muhtacız, havaya suya muhtacız, rızka muhtacız, hepsine muhtacız. Cenab-ı Hak hepsini yaratmış, bizim emrimize amade hale getirmiş. Ama Cenab-ı Hak lem yelit ve lem yulet, doğmamıştır, doğrulmamıştır. Ne anne babaya ihtiyacı var, ne var olmak için başka bir şey, hiçbir şeye Cenab-ı Hakk'ın ihtiyacı yoktur. Onun varlığı kendisindendir. Kıyam bi nefsihi. Cenab-ı Hak hiçbir şeye muhtaç değildir. Aksine her şeyin varlığı, varlığını sürdürmesi, ihtiyacını görmesi ona bağlıdır. Her şeyi yaratan odur. İşte tabii kulun Allah'ın bu isimden nasibi alacağı şey, Allah Teala'dan başka her şeyden müstani olması. Madem ki her şey ondandır, her şeyi ayakta tutan odur, herkesin rızkını gönderen odur, herkesin bütün ihtiyaçlarını gören odur. Bunu bilirse kul, elbette hani derler ki hediyeyi getiren uşağa değil, gönderen efendiye bak. Ama uşağa da bir teşekkür etmek gerekir. Yani bir efendi, bir devletli bize bir hediye göndermişse, bir ikramda bulunmuşsa, bir uşağıyla onu göndermişse, uşağa da sağ ol, teşekkür ederim denilir. Ama demek ki bütün bu kainattaki fiilleri, işleri, rızıkları, her şeyi yaratan Allah olduğuna göre elbette bunu kiminle, hangi kulu vasıtasıyla bize göndermişse elbette ona da teşekkür edeceğiz, ama bileceğiz ki işin hakikatine baktığımız zaman her şey ondandır. Onun için bu dereceye ulaşan veya Allah'ın bu kayyum sıfatında derinleşen, onun manasını idrak eden bir insan Allah'tan başka her şeyden müstani olur. Allah'tan başka hiçbir varlığa ihtiyacını hakiki manada, gerçek manada arz etmez.
Evet.
Tabii bu El Hay ve El Kayyum isimlerinin Allah'ın en büyük isimlerinden, yani ismi azam olduğu, ismi azamdan olduğunu da söyleyenler olmuştur. Hatta İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden birisi neydi? İşte ölüleri diriltmekti. İsa Aleyhisselam'ın ölüleri diriltmek istediğinde ya hayyu ya kayyum diyerek ölüleri dirilttiği de nakledilir. Şimdi ölü, hay ismi diri demek. Ölü tam bunun zıttı bir durumda. Kayyum demek işte varlığını veren, rızkını veren, her türlü ihtiyacını veren, kainatı çekip çeviren manasına. İşte ne yapıyor? Bu isimleri söyleyerek Hazreti İsa'nın ölüleri dirilttiği nakledilir. Yine hatta eskiden denizciler, tabii şimdiki denizciler bilir mi bilmez mi bilmem ama eski devirlerde denizciler boğulma tehlikesiyle karşılaştıkları zaman ya hayyu ya kayyum diye dua ettikleri nakledilir eski devirlerde denizcilerin.
Evet.
İnşallah bizi bugün de dinleyen denizciler vardır. Demek ki insan darda kaldığı zaman, böyle boğulma tehlikesiyle karşılaştığı zaman böyle dua edermiş eskiden denizciler.
Evet. Hocam, Ayetel Kürsi'den başlamış olduk ve netice itibariyle lafzı-i celal, Allah lafzı, hu lafzı, el hayyul kayyumu da dinlemiş olduk. Ardından ayetin devamında gelen la te'huzuhu sinetun ve la nevm. Onu uyuklama ve uyku tutmaz. Yani ne bir uyku ne bir uyuklama hiçbir şey tutmaz, alıp götürmez. Bunu nasıl anlayalım?
Şimdi tabii Allah'a uyuklama tutmaması, uyku tutmaması, tabii uykudan önce uyuklama tutmaması konusu da biraz Allah'ın hay olmasıyla alakalı. Cenab-ı Hakk'ın hayatı bizden farklı bir hayat. Yani biz de kendimizce bir hayatımız olduğunu zannediyoruz, yaşıyoruz. Bizim de bir hayatımız var ama bizim hayatımız birçok şeye bağlı. İşte mesela uyku insanın en temel ihtiyaçlarından birisi. Uyku düzeni bozuldu mu insanın işleri tamamen hayatı çekilmez hale geliyor. Mutlaka belli bir süre 24 saat içerisinde uyuma ihtiyacımız var. Ama hayatımızı normal, sağlıklı bir şekilde devam ettirmek için. Ama Cenab-ı Hakk'ın hayatı öyle bir hayat ki hiçbir şeye ihtiyacı olan bir hayat değil. İşte nefes alıp vermek zorundayız. Yemeye, içmeye ihtiyacımız var. Tabii Cenab-ı Hak kerim bir ilah olduğu için en çok biz neye muhtaçsak onu da en çok lütfetmiştir. Mesela insanın en çok ihtiyacı olan şey nedir? Havadır. En beleş olan şey havadır. Kimse hava için bir para istemiyor.
Evet.
Ama işte ondan sonra yemek içmek geliyor. Onlara doğru, onlar havaya göre daha efendim az bir ihtiyaç ama bu sefer onlar paralı hale geliyor. En çok muhtaç olduğumuz şey en mukabili olmayan şey, ücret insanların talep etmediği şey. Onun için bu El Hay ve El Kayyum ismiyle ilgili de mesela Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizden şöyle bir rivayette bulunulmuştur. Bir rivayet vardır. İşte Bedir Savaşı olduğu zaman diyor. Efendim peygamberimizin yanına geldim. Peygamberimizin, Allah Resulü'nün ne yapacağına bakıyordum. Birden diyor secdeye giderek ya hayyu ya kayyum demeye başladı. Ben birkaç defa gittim. Hazreti Ali birkaç defa arayla Efendimizin yanına gitmiş. O diyor aynı şekilde ilave yapmadan, farklı bir şey söylemeden bu duayı tekrar ediyordu. Fetih müyesser oluncaya kadar, Bedir Savaşı kazanılıncaya kadar böyle devam etti. Demek ki bu da gösteriyor ki Efendimizin demek ki önemli zamanlarda, zor zamanlarda ya hayyu ya kayyum ismini zikretmenin böyle bir tesiri vardır. Bu iki ismin çok büyük isimler olduğunu da göstermektedir. Yine tasavvufi olarak bu iki isim hakkında da değerlendirmeler yapılmıştır. Bu hay isminin, Allah'ın hayat sahibi olması, diri olması manasına gelen bu ismin Allah'ın diğer bütün isim ve sıfatlarını içine aldığını söylemiştir. Çünkü hayat olmayınca hiçbir şey olmaz insan için bile. Elbette Cenab-ı Hakk'ın hayatı dediğimiz gibi kendi zatına mahsus bir hayattır. Bizim hayatımız gibi bir hayat değildir. İşte diğer mesela sıfatları düşünelim. Hayat olmadığı zaman, hay ismi olmadığı zaman işte kudret, kadir olmak, işte ilim bilmek, semi işitmek, basar görmek, kelam konuşmak, irade istemek, dilemek, baka, baki olmak, Bütün bu sıfatlar hay ismi olmadığı zaman, hayat sıfatı olmadığı zaman olmaz. Dolayısıyla bütün bu sıfatlar hayat sıfatının veya işte onun ismi olan el-hay isminin ayrılmaz bir vasfıdır. Yine kayyum ismi ise bütün mahlukatın Allah'a muhtaç olduğu manasına gelmektedir. Bütün kainatı çekip çeviren, yaratan, yaşatan, rızıklandıran o olduğuna göre bütün mahlukatın Allah'a muhtaç olduğunu gösterir. Allah kuluna bu iki isimle tecelli ettiği zaman hayat sıfatının veya hay isminin tecellisi anında kul Allah'ın bütün isimlerini, sıfatlarını mükaşefe yoluyla bilir. Kayyum sıfatı tecelli ettiği zaman ise kendisinin ve eşyanın kıyamlarının, yani var olmalarının, varlıklarını devam ettirmelerinin, hayatlarının Allah'ın kayyumiyetine bağlı olduğunu, Allah'a bağlı olduğunu, Allah var ki biz varız, bu şekilde olduğunu idrak eder. Allah dışındaki her şeyin fani olduğunu, Allah'ın yanında yok mertebesinde olduğunu kul müşahede eder. Eğer kayyum ismi kulda tecelli ederse. Tabii hak gelip batıl gidince kulun gözünde, varlık aleminde sadece hay ve kayyum olan gerçek hayat sahibinin, gerçek kayyumun Allah olduğunu kul müşahede eder. Allah'ın diğer bütün sıfatlarını, yani el-hay ismi Allah'ın bütün sıfatlarını, kayyum ismi ise bütün mahlukata ait bir varlık olmadığını, onların bir gücü kuvveti olmadığını, onlarda var olduğu görülen mecazen, işte ilimdir, kudrettir, insana ait, mahlukata ait bir takım fiillerin, meziyetlerin, sıfatların Allah tarafından verilmesi, lütfedilmesi dolayısıyla var olduğunu kul müşahede eder ve gözünde sadece gerçek, hakiki varlık olarak Allah kalır. Böylece ikilik aradan çıkar. İkilikten kul kurtulmuş olur. Kesret yok olur. Kul vahdete, gerçek tevhide nail olmuş olur. Ve artık bu mertebeye eren insan gerçek manada, sadece diliyle değil, lafzen değil, hakiki manada ya hayyu ya kayyum demeye başlar. İşte bu Hazreti İsa'nın dilinden dökülürse o zaman ölülere bu isimler sayesinde, Cenab-ı Hakk'ın bu isimleri sayesinde ölüler bile hayat bulur. İşte bu tabii bu isimlerin dediğimiz gibi ism-i azam olduğu da söylenmiştir. Fakat efendim bu ism-i azamı söyleyecek de bir insanın manevi seviyede, derecede, mertebede olması lazım. Yoksa herkes bu isimleri söyler. Böyle değil. Nitekim Bayezid-i Bistami Hazretlerine sormuşlar, İsmi Azam'dan sual etmişler. O da cevaben demiş ki, İsmi Azam öyle bir isimdir ki, onun belli bir tarifi, belli bir sınırı, belirlenmiş bir sınırı yoktur. Yani illa da şu isimdir gibi değil manasına. Fakat sen kalbini Allah'ın vahdaniyeti için boşalt. Yani Allah'ı tevhid etmek, Allah'ı birlemek için gönlünü hazırla, gönlünü boşalt. Masivadan kalbini temizle. Yani Allah dışındakileri gönlünden çıkar. Şairin dediği gibi, sür çıkar ayarı dilden, ta tecelli ede hak. Padişah saraya konmaz, hane mamur olmadan. Yani eğer bu gönül sarayında Allah gelip konsun, Allah gönle nazar eylesin istiyorsak, o gönülden ayrık otlarını, efendim Allah dışındaki varlıkların sevgilerini, muhabbetlerini çıkarmak gerekiyor. Gönlü Allah'a tahsis etmek gerekiyor. İşte diyor ki Beyazlı Bistami Hazretleri, sen diyor gönlünü böyle Allah masivadan, Allah dışındaki varlıklardan temizlersen, bu durumda olduğun zaman Allah'ı dilediğin herhangi bir isimle zikret. O zaman demek ki her isim sana ismi azam olur manasına böyle bir ifade de kullanıyor.
Evet.
Tabii yine Bursevi Hazretleri şöyle diyor. Aslında ismi azam peygamberimizin hakikatinden ibarettir. Yani hakikati Muhammediye'den ibarettir. Ki bu da nedir? İşte bazı rivayetlerde geçtiği üzere işte Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur, benim ruhumdur. Evvelu ma halakallahu ruhi veya nuri şeklinde rivayetler var. İşte dolayısıyla diyor esas ismi azamın hakikati bundan ibarettir. İşte peygamberimizin hakikatine eren, ulaşan, bunu kavrayan, bunu yaşayan insan ismi azamı da bilir şeklinde ifade ediyor. Tabii demek ki ismi azam sadece hani halk arasında şöyle bir hastalık da var. Özellikle hanımlar arasında bu yaygın. Yani illa belli bir şey yapınca, belli şeyleri zikredince, belli sayıda, belli işte tefriciye veya belli zikirleri sadece sayıyı tamamlayınca sanki her iş olacak gibi bir şey var. Allah sayıya değil, Allah keyfiyete bakar Cenab-ı Hak. Elbette bazı şeylerin dinde belirlenmiş sayısı vardır. İşte namazların rekatları veya bazı tesbihatın sayısı vardır. Bazıları için belirlenmiş sayılar vardır ama yani asıl olan sadece sayı değildir. Önemli olan keyfiyettir. Mevlana Hazretleri diyor ki insan bir oturuşta bir fırın ekmek yiyebilir mi? Yiyemez. Yani Kur'an-ı Kerim tilavetini böyle bir benzetmeyle anlatıyor. İnsan diyor ama ağzına ekmeği alıp gevip atarsa normalde yediği ekmeğe göre belki kaç katı ekmeği gevip atmış olur. Bir bakıma işte Kur'an-ı Kerim'i yani gönlüne kalbine indirmeden sadece ağzıyla okumak veya işte zikri, evradı gönlüne indirmeden, onunla hallenmeden, ne söylediğinin farkında, idrakinde olmadan sadece kuru lafızlarla zikretmek, kuru sadece lafzen gönlüyle kalbiyle iştirak etmeden Kur'an-ı Kerim okumayı Mevlana Hazretleri böyle bir benzetmeyle anlatıyor. Onun için bu ismi azam meselesi de böyle. Yani insan sadece belli bir ismi diliyle söylemekle iş bitmiş olmaz. Onun için önemli olan bu zikirle beraber gönlün de buna iştirak etmesidir.
Evet. Hocam buradan ayetin devamında gelen, tabii vaktimizin de sonuna doğru geliyoruz ama hiç olmazsa giriş yapmış oluruz. Ayetin devamında gelen lehu ma fis semavati ve ma fil ard ibaresi. Göklerde ve yerde olan her şey onundur.
Biraz şey üzerinde de duralım isterseniz. Yani la te'huduhu sünnetun ve la nevmi, evet. Tam üzerinde durmadık. İsterseniz oraya
tamam,
geçmeden
önce
biraz
önce oradan devam edelim.
Orada
sonrasında da geliriz.
Durmuş olalım. Bu kısım dediğimiz gibi biraz Allah'ın hayat sıfatının bir nevi izahı gibi. Allah öyle bir hayat sahibidir ki la te'huduhu sünnetun ve la nevmi. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Sine kelimesi, sinetün kelimesi, işte uykudan önce meydana gelen, işte insanın hani üzerine ağırlık çöktüğü zaman hani uyuklamaya başlar, başı gitmeye başlar, gözleri kapanmaya başlar. İşte uykudan önceki o sendeleme haline Arapçada sinetün deniyor. Tam daha uykuya dalmamış.
Böyle geçiş kısmı.
Geçiş yani uyanıkla uyku arasındaki geçiş kısmına sinetün. Uyuklama diyoruz Türkçe'de yani tam uykunun baş kısımları. Nevm ise artık tam uykunun derin kısmı oluyor. Yani Allah için ne bu uykunun başlangıcı söz konusudur ne de efendim tam uyku hali söz konusudur. Tabii insanlar, diğer mahlukat, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı varlıkların buna ihtiyacı var. Yani biz beşeriz, özellikle insan, işte yorulur, dinlenmeye ihtiyacımız var, uykuya ihtiyacımız var. Günde yani az bir vakit değil yani ömrümüzün. Eğer işte 6-7-8 saat uyuyorsak neredeyse 1/3 ömrümüz uykuyla geçiyor. Yani biz beşeriz ve böyle bir ihtiyacımız var. Bedenimizin, belki ruhumuzun hatta böyle bir ihtiyacı var. Çünkü uyku ölüme de benzetilmiştir.
Evet.
Bir hadiste peygamberimiz ennevmu ehul mevt. Uyku diyor ölümün kardeşidir. Onun için yani Allah Teala mutlak hayat sahibi olduğu için yani uyku aynı zamanda bir ölümü de hatıra getiriyor. Cenab-ı Hak bundan münezzehtir. İnsan için bizim uykuya, böyle bir şeye de ihtiyacımız var. Ayette uyuklamanın uykudan önce zikredilmesi, tabii bu meydana gelme sırası itibarlıdır. İnsan işte önce uyuklar, sonra uykuya dalmış olur. Yine efendim Allah Teala'nın işte bundan münezzeh olduğunu bu şekilde ifade etmiş oluyor. Aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın hayatının kendisine mahsus olduğunu, hiçbir mahlukun hayatına da benzemediğini, bilakis onların bu sınırlı mecazi hayatlarının da işte kayyum ismi şerifiyle Allah'tan olduğunu ifade etmek üzeredir. Cenab-ı Hak bize de bir böyle hayattan, bir denizden efendim bir nebze, bir damla, bir bize de bir hayat vermiş ki gerçek hayatı idrak etmeye bir şeyimiz olsun, istidadımız olsun. Cenab-ı Hak ise gerçek hayat sahibi odur. Diğer mahluka da var oldukları, sahip oldukları kadarıyla hayatı veren de odur. Ama Cenab-ı Hakk'ın hayatı bütün sıfatları gibi, isimleri gibi kendine mahsustur. Hiçbir varlığın hayatı da, isimleri de, sıfatları da ona benzemez. Cenab-ı Hakk'ın hayatı da kendisine mahsustur.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu ayetin devamında gelen göklerde ve yerde olan her şey onundur ibaresi inşallah bir dahaki programda oradan devam etmeyi ümit ediyoruz. Bu programda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah oradan devam ederiz.
İnşallah.
Peki. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu haftaki programımızda kısaca özetleyecek olursak Ayetel Kürsi'de La İlahe İlla Hu kısmından başladık. Tevhidin üç mertebesi, Hu lafzı, bu noktada zikir ve zikirle alakalı dikkat edilmesi gereken hususların bir kısmı ve Allah Teala'nın Hay ve Kayyum isimlerinin ne anlama geldiğiyle alakalı bazı malumatlar edinmiş olduk. İnşallah bir sonraki programda da kaldığımız yerden devam etmek ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.